Ayrım 17.
Zozan Topal'ın geldiğini görünce ayağa kalktı. Bu dağ başında bu kadar küçük bir kızın bir keçiyle beraber gezmesine hayret etti. Kızın anasını babasını sordu. Bostanlı olduğunu öğrendi. Kıza diğer çobanlara yaptığı gibi devrimci olduğunu, arkadaşlarını aradığını, onların bu yakınlarda bir mağarada kaldıklarını ama mağarayı bulamadığını açıkladı. Babasının uyarılarını hatırlayan Zozan, İsmet'i tepeden tırnağa süzdü. Bölgedeki tüm mağaraların yerlerini bildiği halde bilmiyorum dedi. İsmet öbür çoban kızın bilgilerini Zozan'a aktardı. Mağaranın uçurum dibinde olduğunu vurguladı. Zozan uçurum dibinde mağara olmadığını söyledi. İsmet kıza baktı. Kafasına yerleşen soru işaretinin ağırlığıyla aksaya aksaya uçurumun dibine inmeye başladı. Zozan boynunu kırarak arkadan süzdü bu apalak adamı. Kızım çevrede sivil polisler dolaşıyor. Tanımadığın adama açılma uyarısı yankılandı babasının. Uzaktan sezdirmeden kayaların arasından keçiyle birlikte süzüle süzüle Topal'ı takip etti. Uçurumun dibine inen Topal, ihtilal mağarasını eliyle koymuş gibi buldu. Girmeden önce çevreyi dinledi. Yavaş yavaş mağaraya aktı. İçeride odun yığınlarıyla karşılaşınca ağzı kulaklarına vardı. Mağaranın önünü doğal bir tarzda ne de güzel örmüşlerdi. Bir avuç odun külü aldı ocaktan. Mağaranın önüne çıkarak külü yakından inceledi, kokladı. Buradan yeni ayrılmışlar diye mırıldandı. Mağaranın karşısındaki kayalıklara gizlenen Zozan, adamın davranışlarına anlam veremiyordu. İsmet yeniden mağaraya girdi. Bu sefer de elinde boş bir konserve kutusuyla çıktı. Kutunun içini kokladı, yüzünü buruşturarak mağaranın önüne kayalıklara attı. Acaba bu gece buraya gelirler mi diye düşündü. Mağaranın girişini görebilecek şekilde kocaman bir kaya kovuğuna yerleşti. Topal'ı yitiren Zozan, kayaların dibinden uçurumun karşı yamacındaki bodur çalıların bağrına daldı. Karşı tarafı incelemeye başladı. Keçi yanı başında tomurcuk yiyordu. İnceledi, inceledi, aşağı baktı, yukarı baktı, sonunda buldu onu. Kıpırdamasa belki de bulamayacaktı. Sağ böğrünün üzerinde yan gelip sigara içiyordu. Şapkasını çıkarmıştı. Zozan ikindiye kadar keçisiyle beraber çalıların dibinde onu bekledi. Çekip gitti sonra. Topal kovuğundan güneşin dağlara gömülüşünü seyretti. Bunları mutlaka bulacağım diye mırıldandı. Karanlık ılık soluğuyla usul usul gelip uçurumu işgal etti. İlkin kurbağaların senfonisi başladı. Yılan ıslığını andıran sesler minnacık zerrin kuşlarının cikciklerine karıştı. Uçurumun hangi zulasına yerleştiği belli olmayan hipopların kesik kesik yükselen flütleri başladı. Vay be, burada gece ne kadar alengirlidir diye söylendi Topal. Gözünü mağaranın girişinden ayırmıyordu. Gecenin yarısında uçurumun mağara kesiminde üstte 3 yaban domuzu durdu. Uçuruma birkaç taş düşürdüler. Taşların düşüşü yankılandı. Tavşan uykusuna dalan Topal irkildi. Mağaranın önünde birkaç karartı görür gibi oldu. Soluğunu keserek uçurumu dinledi. Fısıldamalar duydu. Geldiler diye usuldan mırıldandı. Bir taş daha düştü. Uzaklardan gelen yaban keçisinin iç çekişi uçurumu boydan boya geçerek dalgalar halinde söndü. Birkaç çakıl tavuğunun cilvesi yükseldi. Sonra topyekün uçurum yaratıklarına küfretti Topal. Ötmenin, velvelenin zamanı mıydı şimdi? Mağarayı yakından dinlemek için kovuğundan ayrıldı. Tilki yumuşaklığıyla uçurumun dibine indi. Kayalıklarda ayaklarının dibinden iki keklik kalktı. Olduğu yere çakıldı. Yakalanacağım diye ürperdi. Mağaraya 10 metre kadar yaklaştı. Uzun bir müddet dinledi. Kimsecikler yoktu. Şafağa doğru dizleri ve çenesi titremeye başladı. Uçurumdan çıkıp Nazimiye'ye doğru aşmaya koyuldu dağları. Pınarcık'ta Kazım'la görüştü. Nazimiye'de kereste tüccarı Hasan'ın evinde konakladı. Öğretmen Veli'nin adını deftere yazdı. Dallıbahçe ebesinin adını daire içine aldı. Önüne hem yataklık hem de para yardımı cümlesini yazdı. Öğleden sonra Haydaran'a geçti. Gece Roşnik'te Kamer Gizli'nin evinde kaldı. Kamer Gizli İsmet'e artık kimseyi ihbar etmeyeceğini, bir ihbar yaptığı için tutuklanıp Diyarbakır'a gönderildiğini, günümüzde ihbarcılığın çok zor olduğunu, para getirmediğini söyledi. Karısı ihbara gittiğini önceden anarşistlere söylemeseydi en az 3 ölü parası alabilirdi. İhbardan sonra el aleme rezil olduğunu, birçok insanın yüzüne tükürdüğünü uzun uzun anlattı İsmet'e. Buna rağmen İsmet yine de onların nerelerde barındıklarını öğrenmek için diretti. Kamer gizli de bu artık son olsun diyerek bazı açıklamalarda bulundu. Bir zamanlar Kör Zeyno'nun onları Vartinik mezrasında barındırdığını, bir ara Zel Dağı'nda kaldıklarını, Mirikli Hüseyin'in sıcak çorbasını içtiklerini ballandırarak anlattı. Ali Haydar'ın bölgeye sık sık gelip gittiğini, kendisiyle konuşmadığını ama çok atıcı ve cesur birisi olduğunu vurguladı. Kendisini vurmak istediğini ama seni kameraya bağışlıyorum diyerek sonradan vazgeçtiğini sözlerine ekledi. Topal İsmet ertesi sabah Mirik'e gitti. Köy öğretmeninin evinde kahvaltı yaptıktan sonra Vartinik mezrasına yöneldi. Mezrada eşya vardı ama kimsecikler yoktu. Uzaktaki sürüye baktı, gözleri çobanı aradı. Hangi cehenneme gitti bu kör köpek diye Zeyno'ya kızdı. Çaresiz kömü terk ederek köre basanlara doğru yöneldi. 10 günde bir yığın köyü gezmiş, nice heybetli silsileleri aşmıştı. Topal bacağını zor sürüklüyordu. Morali iyi değildi. Karısının ve kamer gizlinin sözleri kafasında yankılanıp duruyordu. O gece Paşa Kirik'in evinde kaldı. Paşa Kirik, İsmet'e bölgede Haydar ve Hasan adlı iki kişinin faaliyet gösterdiğini, Ali Haydar isimli birisinin hiç uğramadığını anlattı. İsmet notlarını aldı. O gece horlaya horlaya uyudu. Sabahleyin de otobüsle Tunceli'ye döndü. O günün akşamı Altınbilek, Tunceli senatörü Aslan Bora, Kureyşan aşiretinin reisi Haydar Koç ve Topal İsmet bir araya geldiler. İsmet raporunu geniş bir şekilde sundu. Altınbilek ilk kez bu kadar ayrıntılı ve somut istihbaratla tanışıyordu. Bilgilere kuşkuyla yaklaşmasına rağmen Topal'ı takdir etti. Çantasından çıkardığı haritayı masanın üzerine yaydı. Yaşar Değerli'nin verdiği bu Dersim haritasında irili ufaklı tüm mağaraların yerleri siyah bir üçgenle belirlenmişti. Kocaman haritayı yakından izleyen Haydar Koç hayret etti. Dersim isyanı sırasında çıkardılar bu haritayı herhalde diye düşündü. Emekli albay kıdemli senatör Aslan Bora'ya yabancı bir harita değildi bu. Kendisini devletten daha becerikli sanan Topal'ın ise morali bozuldu. Hangi mağarada kalmışlar dedin? Kardere, İbi Mahmut ve Zergovit. Her üçünü de gözlerimle gördüm. İşte Ali Haydar'ın potimbağı. Ocağın yanından aldım. Altınbilek potimbağına baktı. Yeniden haritaya döndü. Kardere'deki ünlü mağarayı biliyorum. Zergovit'te 3 mağara var. Evet, şu da İbi Mahmut mağarası. Bunlar bütün mağaralarda kalıyorlar. İşimiz bundan dolayı zor. Bölgede kaç kişinin faaliyette olduğunu ve silah durumlarını bilmemiz gerekiyor. Çok kuvvetli olduklarını söylüyorlar dedi Haydar Koç. İsmet hemen atıldı. Dağda 30 silahlı adamlarının olduğunu söylediler bana. Ali Haydar'ın Kardere mağarasından çıkardığı bir küp altınla 200 tüfek almışlar Plümür'den. Tüfeklerin yarısı otomatikmiş. Vay babam vay, kuvvete bak dedi Haydar Koç. Köylülerin palavralarıdır, inanmayın diye gülümsedi Altınbilek. Bunların pek silahlı olduklarını sanmıyorum. Keşif raporları, bombaları kendilerinin yaptığını gösteriyor. Dağda 5-6 kişiden fazla değiller. Hayır komutan, yanılıyorsun diye itiraz etti Topal. Bakın size isim isim sayayım. Hıdır, Ali Haydar, Haydar, Hasan, Süleyman Yeşil. Bu 5'i asıl kadrodur. Ali İşçi, Baki İşçi, Hüseyin Tekin, Abdullah Akyüz, Abdurrahman Çimen, Ziya Aydın, Musa Doğan, İbrahim Halil Akyol, Mazgirt'ten adlarını tespit edemediğim 3 kişi. Yani bunların tümü de yedek kadrolardır. Tüm bu kadrolarında bölgede en az 30 sempatizanla ilişkileri var. Vallahi köylüler bana Ali Haydar'ın liderliğinde 30 silahlı adamın olduğunu söylediler. Gözleriyle görmüş konuşmuşlar diye üsteledi Topal. Palavradır, bölgede asıl lider Hıdır'dır. Siyasi sorumludur. Ali Haydar askeri sorumludur. Bombalamaları o yapıyor. Bombaları yapan da odur. Zeki, cesur ve tehlikelidir. Tabii teşkilatın başı İbrahim Kaypakkaya'dır. Tüm sıkı yönetim komutanlarının harıl harıl aradığı yılan başıdır. Gittiği her bölgede bir takma isim kullanıyor. Denetleme için bu bölgeye de gelip gidiyor. Burada Musa takma ismini kullanıyor. Diyarbakır Sıkı Yönetim Savcısı Yüzbaşı Yaşar Değerli telefonda sık sık onu soruyor bana. Altın Bileğin verdiği bilgiler karşısında Topal İsmet'in morali daha da bozuldu. Aslan Bora konuşmaları yarı uyuşuk, hafif hülyalı bir kafayla dinledi. Haydar Koç ise vay babam, peh, vay be gibi hayret nidalarına başvurdu bol bol. Toplantıdan sonra Aslan Bora ile Haydar Koç Karakoçan'ın Paş köyüne gittiler. İsmet dinlenmek için evin yolunu tuttu. Yusuf Dede tam 95 yaşındaydı. Yayla güneşinin kına rengine soktuğu geniş alnında derin yaş çizgileri vardı. Güneş aksakalını kavurarak yer yer açık kestane rengine sokmuştu. Burnunun ucunda 40 yıllık derin bir kasatura yarası vardı. Sırtını yayla duvarına vermiş tütün sarıyordu. Bir sinek bir camuşu meşgul eder. Kara sinek misali serseri olmak iyi değil. Kara sinek gider camuşun burnuna konar. Camuş diliyle düşürür onu. Gider karnına konar, tekmeyle ezer onu. Gider boynuzuna konar, camuş rahat eder. Gider tırnağına konar, camuş Allah razı olsun der ona. Gider bokuna konar, camuşu kendisine güldürür. Büvelek misali gidip sırtına konacaksın. Bu kağına, taşağına konacaksın. Alnının ortasına, kulağının içine, kıçının kenarına, boynunun şah damarına konacaksın ki delirsin. Biz camuşun neresine konuyoruz diye sordu Ali Haydar. Siz camuşun taşağını ısırıyorsunuz. Dinlenmek için de kalkıp tam tekmenin menziline yani karnına konuyorsunuz. Bir tekmeyle ezer sizi. Yerinizi yurdunuzu bulmak için Topal İsmet'e avcı tazısı misali dağlara salmışlar. Mağaralarda kalınmaz. Köylü milleti mağaraları bilir. Şeytanın en çok korktuğu millet köylü milletidir. Köylü milleti peygamberi Allah'a ihbar eder. Sonra da gelir peygambere der ki, dikkat et bugünlerde Allah senin hakkında iyi düşünmüyor. Köylü milleti dünyanın kara bahtıdır. Ali Haydar Zergovit yaylalarından Velyan'a yöneldi. Zozan'ın babasına anlattıklarından hareket ederek Topal'ın gezisinin mahiyetini iyice kavramak kararındaydı. Topal acaba nerelere uğramıştı? Topal'ın uğradığı yerlerin birçoğuna tek başına uğradı. Topal'ın deftere notlar aldığını, mağaralara uğradığını, kendisinin ve Azeroğlu'nun resimlerini köylülere gösterdiğini bir haftalık gezi sonucunda açığa çıkardı. Kızılcık köyünde öğretmenlik yapan Mehmet Ali Maklı, Mazgirt yöresinden topladığı bilgilerin hepsini Ali Haydar'a verdi. Bir müddet Paş köyünün arkasındaki hop mezrasında gelip barınmalarını önerdi. Ali Haydar değişik bir yoldan 2 günlük bir yürüyüşle yeniden Düzgün Dağı'na döndü. Munzur dağlarına yerleşmek düşüncesindeydi ama sonbahara girmişlerdi. Kışın Munzurlarda barınmak kolay değildi. Gece şimdiye kadar kullanmadıkları bir kaya kovuğunda Azeroğlu ile buluştu. Kovuğa ancak tırmanılarak çıkılabilirdi. Azeroğlu'nun yanında değirmi yüzlü, güleç, gencecik bir delikanlı vardı. Bu arkadaş bugün geldi. İbo'nun irtibatçısıdır. Hareketin temel görüşlerinden 2 yazı getirdi. Bir tane de mektup getirmiş İbo'dan. Buradan Sivere'ye ve Antep'e uğrayacak. Ergani, Madem ve Diyarbakır'a da uğrayacağım dedi delikanlı. Ali Haydar delikanlının halini hatırını sordu. Kürecik'teki son durumu öğrendi. Odun alevinin gür ışığında daktilo edilmiş yazılara kabaca göz attı. İbo'nun mektubunu okudu. Mektupta İbo 12 Mart generallerinin THKO ve THKPC'den sonra tüm güçleriyle partiye yöneldiklerine işaret ediyor, sıkı disipline, illegaliteye ve kitlelerle kaynaşmaya her zamankinden daha çok önem verilmesi gereği üzerinde duruyordu. Kışa hazırlanma görevlerinin sonbaharda eksiksiz yerine getirilmesi halinde kışın dezavantajlarından etkilenilmeyeceğini belirtiyordu. Somut hazırlık görevlerini tek tek sıralıyor, gönderilen yazıların çoğaltılarak kadrolara ve ileri sempatizanlara dağıtılmasını istiyordu. İlkbaharda TKP'nin tarihi geçmişinin değerlendirilmesine ilişkin olarak yazdığı bir defter dolusu yazının Süleyman Yeşil'in babasından yeniden sorulmasını ve gömüldüğü yerin bulunması için çaba gösterilmesini istiyordu. Ermenilerin küplerle gömdükleri altınların hikayesine döndü bu yazının hikayesi diyerek elini ekmek torbasına attı Ali Haydar. Süleyman Yeşil'in babasına yine şükretmek lazım dedi Azeroğlu. Benim babam darbenin ilk aylarında beni can evimden vurdu. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'ndayken yazdığım iki el yazması kalın romanımı tezeklerle birlikte sobada çay alevine dönüştürdü. Ali Haydar güldü. Şu alevlerin üzerinde bir çay demlesek iyi olacak dedi. Büyük torbadan çay tenekesini çıkardı, su almak için aşağı indi. Geldiğinde sigarası ağzındaydı ve demlenecek çayın keyfiyle ışıl ışıl parlıyordu gözleri. İrtibatçının kanı kaynamıştı Ali Haydar'a. Kartal yuvasında çay içmek her adama nasip olmaz dedi. Ali Haydar, irtibatçıya bakarak gülümsedi. Haklısın dedi. Bunlar devrimciliğin nimetleridir. Devrimcilik iyi yaşam tarzıdır. Geleceğin özgürlüğünü bugün yaşamak istiyorsan devrimci olacaksın. Girmediğimiz mağara kalmadı. Ormanı ve kuşları tanıdık dedi Azeroğlu. Artık mağara dönemi kapandı diyerek gezisi hakkında ayrıntılı açıklamalara girdi Ali Haydar. Kışa girmeden önce mıntıkada bol miktarda suni sığınak hazırlamak zorunluluğu vurguladı. Ya bölge değiştirilecekti ya da bölgede yer altına girilecekti. Şehir merkezindeki arkadaşlarım bilgi ulaştırmadıklarından şikayet etti. Teksir makinesi mutlaka işletilmeli, halka bildirilerle durum hakkında düzenli bilgi verilmeliydi. 2 ay sonra açık arazide kalamayız. Bugünden itibaren suni sığınakları kullanmalı, ateşe ve dumana titizlikle dikkat etmeliyiz dedi Ali Haydar. Çay attı kaynayan suya. Her uçuruma dev bir şelale yerleşmiş gibi çağıldadı gece. Rüzgar var dedi Azeroğlu. Yarın bu yazıyı okuyup tartışalım. Ayrıca daktilomuza şerit alıp çoğaltmamız gerekiyor bunları. Kopya kağıdı var. Yeşil'e söyleyelim, İbo'nun defterini yeniden arasın ya da aratsın. Karakoçan başyavuşunun baskıları müthiş artmış. Benim oraya bir uğramam gerekiyor dedi Ali Haydar. Köylerde arama yapıyor durmadan. Battaniye serip kovukta yan yana uyudular. Ateşi söndürmüşlerdi. Sabah ayazında uyandılar. Titriyorlardı. Eşyaları toplayıp kovuktan indiler. Ali Haydar Karakoçan'a hareket etti. Azeroğlu da irtibatçıyı yolcu etmek için Nazimiye'ye götürdü. Oradan Hamik Dağı'nın eteklerindeki ormanlara saptı. Bir ağacın altında kuru yapraklara gömülerek yarım saat kadar kestirmek istedi. Tatlı bir kadın sesi duydu. Gözlerini açtı, yüzü koyun uzandı. Bakışlarıyla kolaçan etti çevreyi. Biraz ötede ağaç kümelerinin arasından genç bir kadın belirdi. Kadın ormanın derinliklerine geldiği yere uzun uzun baktı. Sonra bir ağacın dibinde oturup bekledi. 30-35 yaşlarında, sırım gibi ince, esmer, uzunca bir kadındı. Bir müddet sonra bıyıkları yeni terlemiş, dağ keçileri gibi ürkek ve hareketli bir delikanlı çıktı ağaçların arasından. Geçen günkü yer daha iyiydi diyerek kadına yaklaştı. Kadın hemen ayağa kalktı. Delikanlı tomruk kucaklar gibi kadını kucaklayıp kuru yaprakların üzerine yatırdı. Azeroğlu şaşırmıştı. Durumu daha net, rahat ve sağlıklı bir tarzda izlemek için hafiften yana kaydı ve başını birazcık kaldırdı. Kalbi kurumuş kat kat yaprakları davul gibi dövüyordu. Kadın biraz sonra bal kıvamında yumuşacık ve içli içli inlemeye başladı. Orman kuşlarının cikcikleri, tırtılların gevezelikleri bu inleyişin ateşinde eriyip gitmiş, duyulmaz olmuştu. Bir ara kadın bir şeyler mırıldandı. Delikanlı cevap vermedi. Az sonra da ayağa kalktı. Kemerini tokalarken, "Yarın gece eve geleceğim," dedi. "Yarın gelme, cuma günü bu saatte buraya gel," diye itiraz etti kadın. Delikanlı eğilerek kadının yanağından bir makas aldı. "Hani sen bana zilfet yapacaktın," dedi. Kadın güldü, "Bu da bir zilfettir," diyerek ayağa kalkıp boynuna sarıldı delikanlının. Azeroğlu başını indirdi. Mehmet Ali ile ebeyi hatırladı. Daha insanları daha azgın oluyorlar, erimiş tereyağını kaşık kaşık içiyorlar diye düşündü. Delikanlının gitmesinden az sonra tombul, hareketsiz bir genç daha çıktı ağaçların arasından. Pişmiş kelleler gibi sırıtıyordu. Gelir gelmez kadını belinden kucakladı. "Bana seferin artığını yedireceksin kız," diyerek kadını havaya kaldırıp yaprakların üzerine uzattı. "Yaşar benim her şeyimdir diyorsun ama seferin ısırdığı çöreği ağzıma tıkıyorsun." Kadın atak bir hareketle tombul Yaşar'ın üzerine çıktı. "Sefer beni boşaltamadı ama benim kuvvetli Yaşar'ım boşaltacak," diyerek kahkahalarla güldü. Asıl meyveyi sefere değil sana sakladım deli. Deli bir anda hareketlenmeye başladı. Hop diyerek kadını altına aldı. Azeroğlu başını yeniden dikti. Soluğunu ve kalbinin vuruşlarını zapt ederek karşı cepheyi dinlemeye koyuldu. Yaşar'dan acemi, cırtlak ve acayip sesler çıkıyordu. Hamik Dağı'ndan tomurcuk, muşmula ve yeşil ot kokusu dökülüyordu ormana. Güneş göğün kubbesine tırmandıkça parlıyor, çılgınlaşıyordu. Bu ormanlar sırla doludur. Sırlarını açmaya kalkışsalar yer yerinden oynar diye düşündü. Bir müddet sonra Yaşar gevşek gevşek gülerek ayağa kalktı. Seferi aşağıda çok beklettim, hemen gideyim dedi. Yarın gece eve geliyorum, haberin olsun. Yarın olmaz diye itiraz etti kadın. Pazar günü aynı saatte buraya gel. Yaşar'dan ses çıkmadı. Uzaklardan bir çoban kızın keçileri uyaran tiz bağırtısı geldi. Kuşların ve tırtılların korosu ormana egemen oldu. Yaşar pazarı unutma diyerek ayrıldı kadından. Kadın mendiliyle sağını solunu sildi, eşarbını düzeltti, ağacın dibine tükürdü, şorul şorul işedi. Etrafına bakındı, ayağa kalktı, Azeroğlu'na doğru gelmeye başladı. Tam hizasında irkilerek durdu. Kaçmak istedi. Azeroğlu'nun gülümsemesi ve merhabası sayesinde durdu. Yanakları karanfil gibi kızarmıştı. Kocaman gözleri vardı. Merhaba diyerek gülümsedi. Ne zamandan beri buradasın? Senden önce buradaydım diyerek oturdu Azeroğlu. Kadın fena halde utandı. Bozuntuya vermemek için gülümsedi. Hançer ucu gibi ışıldadı gamzeleri. Bembeyaz ışıl ışıl düzenli dişleri vardı. Uykudaydın herhal. Hayır, uyanıktım. Uyumak için gelmiştim. Gürültü ettiniz, uyuyamadım. Bizi mi seyrettin? İlgimi çekti, biraz seyrettim. Azeroğlu'nun yumuşak ve güleç cevapları kadının hoşuna gitti. Ellerini arkasına bağlamış, kocaman bakışlarını tepeden Azeroğlu'nun bakışlarına dikmişti. Yaban armutları gibi küçük ve sert göğüsleri vardı. Gövdesinin kusursuzluğunu Hamik Dağı'nın güzelliklerine borçluydu. Edasında katışıksız köylü saflığından ziyade gün ışığıyla beslenen uçurum çiçeklerinin vahşi diriliği vardı. Ben seni tanıyorum diyerek karşısına oturdu Azeroğlu'nun. Öyle mi? Ama ben seni hiç görmedim. Kıvırcık saçlı, yakışıklı bir gençle beraber köye gelmiştiniz. Bahardı. Hatırlıyorum, Mesut'un evine gitmiştik. Köyden çıktığınızda pınarın başında karşılaştık. Ben yalnızdım, kim olduğunuzu sordum. Biz devrimciyiz dedi kıvırcık saçlı. Sonra cebinden bir sabun çıkarıp başını yıkadı. Nerelerdedir şimdi o? Dün beraberdik, bir başka yere gitti, 2 gün sonra gelir. Adı nedir onun? Süleyman, senin adın ne? Naciye, bana kızdın değil mi? Herkes gibi sen de küfrettin. Kızılacak bir şey yok diye gülümsedi. Sanırım her şey gönüllü oluyor. Hoşlanma temelinde oluyor. Işık ve özgürlük bastı kadının içini. Doğrudur, ben hoşlanmadığımı Hamik Dağı'na çağırmam. Hediye bile kabul etmem. Gençlerle aram çok iyidir. Gençlerin hepsini Hamik Dağı'na çağırıyor musun? Yok canım, olur mu öyle şey? Hoşlandıklarımı çağırıyorum. Evli misin? Evliydim. Kocam Adana'ya gitti. Orada birisini buldu. Bir daha gelmedi. Zaten sevmiyordum kendisini. Ortaokuldan ayırdılar. Küçük yaşta evlendirdiler beni. Nefret ettim evlilikten.